huzur arayan topraklar. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Gününüzün güzel geçmesini dileyerek başlıyoruz programımıza. 30 Mart sabahında Türkiye saatleri 10.28'i gösterirken başlayan programımızda birlikteliğimiz saat 11'e kadar sürecek. Bu 30 dakikalık sürede Suriye'de son gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Güç mücadelesinin ve denge arayışlarının yönünü tartışacağız. Politik şiddet ve intihar saldırıları ekseninde terörü ele alacağız. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419, 0090 312 463 3421. Tekrar edelim. 0090 312 463 3419, 0090 312 463 3421. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bir kez daha tekrar edelim. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr. Program konumuz Suriye'deki son gelişmeler. İlerleyen dakikalarda Suriye'de giderek ağırlık kazanan şiddeti ve intihar eylemleri ekseninde terörü değerlendirmek üzere bir telefon bağlantımız olacak. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halil Aydın Alp'in değerlendirmelerini sizlerle paylaşacağız. Stüdyoda değerli konuğumuz Doçent Doktor Serhat Erkmen'le birlikteyiz. Konuğumuz Ahi Evren Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, aynı zamanda 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Orta Doğu ve Afrika Masası Başkanı. Sayın Erkmen'le Suriye'deki gelişmeleri, arayışların ve dengelerin yönünü konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İsterseniz uluslararası görüşmeler ve çözüm beklentilerini değerlendirerek başlayalım. 5. yılına giren Suriye İç Savaşı tartışmasız 21. yüzyılın en acımasız, en büyük insanlık dramının yaşandığı bir kanlı savaş oldu. Bu savaşta yüz binlerce ölü ve yaralıya, milyonlarca mülteci her gün yenileri ekleniyor. Savaşın ne zaman sona ereceği sorusu ise sınırlı çabalar nedeniyle bugün cevapsız kalmayı sürdürüyor. Uluslararası toplumun çok sınırlı müdahaleleri oldu ama 2015'in sonunda bu müdahalelerde biraz artış gördük. Viyana, Riyad ve Cenevre görüşmeleri yapıldı. Ve biz uluslararası arenada ateşkesi ve Suriye'nin geleceğinin tartışılmaya başladığı bu yoğunluk içerisinde Suriye'de sonun ne zaman geleceğine ilişkinde bir beklenti içerisine girmiş bulunuyoruz. İsterseniz önce bu sürece, bu görüşmelere değinelim. Daha sonra sıkça duyduğumuz Cenevre 3 ve Münih görüşmeleri üzerinde duralım. Uluslararası Suriye Destek Grubu kimlerden oluşuyor? Daha önce Cenevre'de bir araya gelindi ve Cenevre 3'te neler görüşüldü? Münih görüşmelerine kimler katıldı? 22 Şubat tarihli bildiri neleri içeriyor Sayın Erkmen?
Önce şunu değerlendirerek başlayalım. Ateşkes neden yapılır? Bu soru aslında yanıtlanabilirse Suriye'deki gelişmeleri de anlayabiliriz. Herhangi bir çatışma içerisinde ateşkes, kalıcı bir barışın yapılabilmesi için taraflar arasındaki çatışmanın durdurulması amacıyla yapılır. Yani ateşkes nihai bir evre değil, asıl evreye geçilebilmesi için, nihai aşamaya geçilebilmesi için bir ara dönemdir. Dolayısıyla ateşkes tarafların artık son niyet beyanından ziyade masaya otururken ne kadar güçlü olacaklarına dair bir kart da verir onların eline. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Ekim ayından itibaren, özellikle Ekim başından itibaren Rusya'nın Suriye'nin lehine açık ve çok ağır bir biçimde Suriye'deki iç savaşa dahil olmasıyla birlikte Şam rejiminin lehine Suriye'de sahadaki şartlar değişti. Bundan bir yıl önceki barış görüşmeleri, ateşkes çabaları ya da çatışmanın gidişatı konuşulduğunda rejimin bu kadar güçlü olduğu, muhaliflerin ise bu kadar dağılmış olduğu görünmüyordu. Rusya'nın müdahalesiyle birlikte özellikle ılımlı muhalifler diyebileceğimiz, yani Suriye'de IŞİD ya da El Nusra gibi organizasyonların dışında kalan gruplar diyebileceğimiz gruplara yüklenmesinin arkasında yatan neden de buydu. Sonuçta tüm dünyanın bir barış masasında Kaide ve onun türevleri olan örgütleri kabul etmeyeceği açıktı. Onlar da rejime karşı bir şey olarak, koz olarak kullanılabilecek ve ateşkes masasında hak iddia edebilecek grupların silahlı temsilcilerini önce sahadan silmeye çalıştı ki, böylece sonunda ateşkes masasının arada barış masasının oturulduğunda Beşar Esad'ı ve onun yakın çevresini güçlü kılabilsin. Aslında son 6 ayda yaşadığımız gelişmeleri bu birkaç cümleyle genel olarak özetleyebiliriz. Evet, ben de daha önce başka yerlerde de konuştum. Sizin programınıza da görüştük. Suriye'deki çatışmanın birçok boyutu var. Bir tanesi insani dram boyutu. Bir tanesi taktik sahadaki çatışmalar boyutu. Bir tanesi demografik boyutu. Bir tanesi bunun bir mezhepsel karakter kazanan bir çatışmaya dönüşmesi boyutu. Bunların hepsi doğru ama genel olarak özetleyecek olursak sahada çatışan taraflar arasında bir tanesinin güçlü ve sistematik bir dış destek bulması sonucunda masaya oturması durumu söz konusu. Yani bugün bu Cenevre'de konuştuğumuz şeyler, Münih'te konuşulan şeyler, bunların hepsi aslında Rusya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin olaya doğrudan müdahil olmasından sonra Şam'daki rejimin elinin nasıl kuvvetlendirildiğinin sonuçlarıdır. Nedenine bakacak olursanız az önce verdiğim şeyde görürsünüz. Dolayısıyla ateşkes süreci bugün bu anlama geliyor. Nedir ateşkes süreci? Özetle rejim ile onunla anlaşabilecek derecede olan güçler arasında bir masa etrafında bir diyalog süreci başlatmak, ateşkesin gerçekleşmesinden sonra bunları nihai bir siyasi çözüme doğru itebilmek, onları yönlendirebilmektir.
Ateşkes süreci için, çatışmasızlık ortamı için Viyana sürecinde kararlaştırılmış hususların hayata geçirilmesi, uygulanmaya konmasıdır diyebilir miyiz Sayın Akman?
Bir ölçüde evet, büyük ölçüde evet. Tabii ateşkesin ne kadar birebir yaşandığı ayrı bir evet. Vaka. Ama temel olarak bu söylenebilir. Yani eğer mesela şu, herhangi bir iç çatışmada ya da devletler arası çatışmada taraflar savaşmaya devam ederken politik masaya, yani uzlaşı masasına oturamıyorlar. Bu uzlaşı masasına oturup çatışmanın nihai olarak sona erdirilebilmesi için önce en azından belli noktalarda birbirlerini öldürmeyi kesmeleri gerekiyor. Ateşkesle evet. Öngörülen şey buydu. Cenevre'de ve Münih'te öngörülen şey de aslında Münih'le başlayan evet. Ve sonra da Cenevre ile devam eden süreçte de öngörülen buydu. Madem anlaşacaksınız, madem anlaşacağız, o zaman en azından çatışmayı belli bir süre için durduralım ve bu süre zarfında birbirimizle konuşmaya başlayalım. Elbette evet, ateşkes dediğimiz şey bütün grupları da kapsamıyor. Onun da evet, altını bir kez daha çizmemiz gerekiyor.
Çatışmasızlık ortamı diyoruz ama çatışmalar devam ediyor. Buna uymayan gruplar var. Zaten bu görüşmelere katılmayan taraflar var.
Bunun bilinçli olarak dışında tutulanlar da var. Evet. Yani şöyle düşününüz ki El-Kaide ve türevi olan örgütleri yani IŞİD'i ve benzerini Nusra'yı ve IŞİD'i bunları çatışma ateşkes sürecine dahil edecek olursanız tarafların meşruiyeti de ortadan kalkar. Çünkü bunları terör örgütü olarak tanımlıyorsunuz.
Evet, son toplantıdan sonra Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi de Mistura görüşmelere bilinçli ara verildiğini, planlı bir ara verildiğini söyledi ve 9-10 Nisan'da tekrar görüşmelere başlanacağını, bu amaçla da taraflara sunulan bir belgeden söz etti. Bu belge Suriye'de siyasi çözüm ilkeleri. Bu ilkelerden söz edelim ve belgede yer alan konularla uzlaşma beklentilerinin düzeyi konusundaki değerlendirmelerini sağlayalım.
Şimdi belgede yer alan temel şey şu, çatışmaların bir an önce durdurulup ülkede siyasi çözümün sağlanabileceği bir açık seçim yaratmak, bu seçimin sonucunda ortaya çıkacak yeni siyasi atmosferle birlikte de Suriye'de bir stabilizasyon sürecine girmek. Ancak bu seçime Beşar Esad'ın katılıp katılamayacağı veya onun rejiminde hani çatışmaların bir parçası olan kişilerin katılıp katılamayacağı bunun en önemli tartışma noktalarından bir tanesi. Metinde Esad'ın katılıp katılamayacağı net değil ama fiili olarak baktığınızda sanki katılabilecek gibi görünüyor. Çünkü bu pazarlık masasının arka planından basına sızan bilgiler ya da bu konuyla ilgili iyi haber alan bir takım kişilerden anlaşılan şey, Rusya'nın pozisyonu zaten çok netti. Onlar Esad'ın sürecin bir parçası olacağını söylüyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin çelişkili bir pozisyonu vardı. Ama onların da geldiği nokta, anladığım kadarıyla Beşar Esad'la çevresinin de Suriye'nin geleceğinde en azından seçime girmek için bir hak tanınacağı şeklinde.
Geçiş sürecinde Esad'la devam edileceğine ilişkin artık bir ortak kanı oluşmuş gibi dünya kamuoyunda.
Geçiş süreci işi yumuşatmak için kullanılan bir tanım gibi görünüyor bana. Çünkü bugün seçim yapılırsa sonucun ne olacağı çok açık belli. Yani geçiş süreci sonunda yapılacak bir seçimden sonra da Beşar Esad'ın kazanması halinde tanınıp tanınmayacağı diye bir şey yok. Dolayısıyla benim anladığım kadarıyla gerek Avrupa ülkeleri gerekse Rusya Suriye'de olup bitenlerden sonra kendi kaygılarını ve çıkarlarını ön plana çıkartarak belli bir çizgiye doğru geliyor. Bunu şey yapabilmek için, yumuşak olarak kamuoyuna sergileyebilmek içinse böyle süslü geçiş süreci, ateşkes, işte taraflar arasındaki uzlaşı falan gibi şeyleri kullanıyorlar. Tek burada belki hala iyiye giden şey şu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda tarafların hemfikir olması. Çünkü özellikle ülkenin kuzeyindeki federasyon
biraz
iddialarını...
Biraz sonra isterseniz Sayın Berkman, hem Rusya ve Amerika arasındaki mutabakata değinelim, hem de Rojava'daki oluşumla ilgili konuşalım. Orta Doğu'da aşırı siyasetin silahlı, radikal, otoriter, paramiliter ya da devletli aktörlerin toplumsal çoğunluk üzerinde etkili olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu bağlamda da Orta Doğu'da özellikle Suriye'de ortaya çıkan şiddet, çatışma ve yıkımlar açısından Suriye dünyanın ve bölgenin gündeminde başat rolü oynuyor. Programın başında İslam dünyasında politik kaynaklı şiddetle Suriye toplumunun parçalanmasına yol açan şiddeti ve intihar eylemleri ekseninde terörü değerlendirmek üzere bir telefon bağlantımız olacağını söylemiştik. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Aydınalp telefon hattımızda. Merhaba Sayın Aydınalp.
Merhabalar.
İslam dünyasında politik kaynaklı şiddet konusunda değerlendirmelerinizi alalım. Suriye toplumunun parçalanmasına yol açan şiddeti nasıl açıklayabiliriz? İntihar eylemleri ekseninde terör konusunda yorumlarınız nelerdir? Sizden dinleyelim.
Çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden sesimizin gittiği her yere selamlar söyleyerek sözlerime başlamak isterim. Tabii çok karmaşık bir konu bu. Bunun bölgenin kendi tarihi ve toplumsal dinamikleriyle yakından ilgili yönleri var. Satır başları halinde söyleyecek olursak, bir defa buradaki çatışmaları dünyadaki küresel ekonomik sistemi dikkate almadan anlamamız, anlamlandırmamız çok fazla mümkün olmayacaktır. Yani tarih kazananı kaybedeni belirliyor ve İslam dünyası bir sömürgeci geçmiş içinden bugünlere doğru sıyrılıp gelmektedir. Dolayısıyla sömürgeciliğin etkisinde şekillenen bir Orta Doğu'yu biz bugün konuşuyoruz. Otoritenin ciddi sorun olduğu, otoritenin olmadığı yerlerde başka otoritelerin ortaya çıktığı bir yapıyı konuşuyoruz. Otoritenin tesis edildiği yerde modernleşmenin kriz haline geldiği, buna bağlı olarak orta tabakalaşmanın problem olduğu, ekonomik ilerlemenin problem olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Otorite güven dengesinin, otorite ilerleme dengesinin kurulamadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Politik entegrasyon sorunlarının çok yüksek olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz ve bunların tümüne baktığımızda sosyal refahında nispeten iyi olmadığı bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi genelde din ya da dini referans çerçevesine sahip insanların oluşturduğu şiddet eylemleri çok önde bir madde olarak sayılır. Fakat burada bir siyasi çatışma vardır ve dinler genelde meşrulaştırıcı bir faktör olarak devreye girerler. Burada iki şey var önemli olan, belki hatırlamamız gereken intihar eylemleri açısından. Öncelikle şu an üçüncü nesil mücahitler var dünyada. Yani çatışma bölgelerinde çatışarak var olmuş, 1979 sonrası Afganistan'dan itibaren yaklaşık 35 yıllık bir işi çatışma bölgelerinde savaşmak olan kitleler var ve bunların edindiği tecrübeler var. Fikri olarak da bu süreç içerisinde geldiği noktalar var ve bunların işi savaşmak. Yani savaşmanın ötesinde başka bir işleri yok bu insanların. Kendi geldikleri ülkelerle de ciddi entegrasyon ve güvenlik sıkıntıları yaşayan insanlar ve bunlar küresel manada dünyanın her tarafına dağılmış vaziyetteler. Burada belki şiddet başladıktan sonra bir otorite savaşı veren ve bu otorite savaşını dini argümanlarla meşrulaştıran bu grupların dini yorumları belki burada problemdir. Yani genelde intihar eylemi, canlı bomba eylemi dinle ilişkilendirilir. Fakat burada din değil, grupların kendi subjektif dindarlık algıları çok fazla önemlidir. Burada da işte bir katı nakilcilik görürüz. İkinci olarak bir katı lafızcılık görürüz genel manada. İslam dinini tarih ve aktörden kopuk okuyan gruplar olduklarını görürüz bu insanların. Yine dini metinlerin bütüncül okunmadığını görürüz. İslam dininin mütemmim bir genel yapı olarak okunmadığını, metinler ve gelenek konusunda parçacılık ve seçici bir din algısı oluşturulduğunu görürüz. Aslında bunlar da sonuçtur. Burada ideolojik bir inanmışlık vardır. Bu ideolojik inanmışlığı da her dönemde İslami hareket içerisinden öne gelen çeşitli liderler, çeşitli önderler erçinleştirirler. Fakat burada yine de temel problem işte 1948 sonrası yakın döneme bakacak olursak İsrail-Filistin çatışmalarından itibaren, İran-İslam devriminden itibaren ve daha sonraki dönemde işte El-Kaide'nin ve DAEŞ'in ortaya çıktığı sürece baktığımızda nerede bir çatışma varsa orada canlı bomba eylemi vardır. Bunların sahneye girmeleri kolaylaşmaktadır. Dolayısıyla biz eğer canlı bombaları hem Suriye içerisinde hem de Suriye dışarısında önlemek istiyorsak İslam dünyasındaki egemenlik krizleri de yok etmemiz gerekir. Otorite boşluklarını yok etmemiz gerekir. İç savaşları yok etmemiz gerekir. Etnik, dini ve ideolojik kimliklerin üstünde, merkezinde adaletin, hukukun olduğu belki bir vatandaşlık sistemi ihdas ederek sosyal gelişmeyi sağlayacak bir temsil sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Bu anlamda işte sivil toplumun belki güçlendirilmesi gerekmektedir. Normatif ve işlevsel olarak birbirini tamamlayan, bütünleştirici otoritelerin inşa edilmesi ve bu surette de belki son söz olarak şunu söyleyebiliriz. Egemenliğin kriz olmaktan çıktığı bir ülkede refahın tabana yayılarak sınıfsal keskinliğin azaldığı, orta tabakalaşmanın arttığı, iktisadi politikalarla eğitim politikalarının birbirini desteklediği bir yapıya ihtiyacımız var. Ama mevcut durum bir ontoloji problemi, yani bağımsızlık en büyük değer ve maalesef bu bölgelerde daha işin çok başında bağımsızlık problemi var ve bu problemi halletmeden de diğer problemlerin hallolması en azından yakın gelecekte çok fazla mümkün gözükmemektedir.
Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz Sayın Halil Aydınalp.
Ben çok teşekkür ederim.
Sayın Halil Aydınalp aslında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, anons ettiğimiz gibi şu an Kıbrıs'ta ders için bulunuyorlar ve Kıbrıs'tan katıldılar programımıza. Sayın Erkmen, şu anki terör olayları aslında Avrupa'da bir şaşkınlık yaratmış durumda. İntihar saldırıları geçmişte de vardı. Filistin-İsrail çatışmasında gördük, yaşadı dünya bunları. Ancak giderek artan ve yoğunluğunun fazlalaştığı söylenen bir eylem türü bu. Teröre karşı mücadelede intihar eylemcisine karşı ne yapacağı ya da intihar eylemcisini anlama konusunda bir karmaşa yaşanıyor. Sizin bu konuda eklemek istedikleriniz var mı? DAEŞ'le birlikte dünyanın gündemine gelen intihar saldırıları, radikal örgütler, bu konuda sizin eklemek istediklerinizi alalım. Az evvel ılımlı Suriye muhalefetinden söz ettiniz. Özgür Suriye Ordusu ve ılımlı Suriye muhalefeti konusunda da değerlendirmelerinizi ekleyerek devam edelim.
intihar eylemlerinden başlayayım. İntihar eylemleri bir açıdan bakıldığı zaman diğer eylemlerden mücadele edilmesi çok daha zordur. Planlaması yarım tek taraflı eylemlerdir. Bu ne demek? Genellikle teröristler terör eylemlerini gerçekleştirirken sadece hedef aldıkları noktayı saldırmayı değil, aynı zamanda kaçış planını da yaparlar. Oysa intihar eylemcisinin böyle bir derdi yoktur. O tek taraflı bir eylem yapar, hedefine ulaşır ve kendi hayatına son verirken çevredeki insanları da öldürmeyi hedefler. Böylece aslında bakacak olursanız hani bir yönüyle baktığınızda eylemin yarım olduğunu görürsünüz ve mücadele edilme biçiminde zor olduğunu görürsünüz. Evet, şey çok yaygın. Maalesef bu Kaide gibi örgütler, bir dönem Hamas gibi örgütlerin, Hizbullah'ın, bugün IŞİD'in intihar eylemlerine çok sık başvurması bunun din motivasyonlu olduğunu düşündürüyor ama bu doğru değil. Şöyle doğru değil. Mesela Sri Lanka'da uzunca, yaklaşık 40 yıldan fazla süren bir terör ve çatışma dönemi vardı. Sri Lanka'daki mesele kesinlikle din kökenli bir mesele değildi. Ve Tamil kaplanları çok sık intihar eylemine başvururlar. Bu intihar eylemi için şey yapabilecek, motive edebilecek kişileri bulabilmesinden kaynaklanan bir şeydi. Ülkemizde de zaman zaman PKK terör örgütü ve DHKPC gibi terör örgütlerinin de eylemcilerini, teröristlerini intihar eylemlerine yönlendirebildikleri ya da birebir bunun için kullanabildiklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla şöyle söyleyelim, Japonya'da Yüce Gerçek Tarikatı vardı 1990'lı yılların ortasında. Evet. Hani onlar da bir çeşit intihar eylemi yapmışlardı ki sarın gazını, metroda sarın gazı kullanırken eylemi yapan kişi kendisinin de öleceğini biliyordu. Dolayısıyla bu konuda maalesef özellikle Batı kamuoyunda bu işin İslam diniyle alakalandırıldığını,
asıl yönelik Orta bir Doğu'yla
alakalı. Orta Doğu ve Orta Doğu'da da İslam dinine yönelik bir onun da bir parçası olduğuna ilişkin bir propaganda, bir süreç var ama ben bunun hem akademik olarak doğru olmadığını düşünüyorum, hem de etik olarak doğru olmadığını düşünüyorum. Böyle bir sürü örnekler sayabiliriz. Suriye muhalefetine gelecek olursak, hani ikinci sorunuz bağlamında. Şimdi silahlı anlamda ortada doğru düzgün bir özgür Suriye ordusu ve benzeri bir şey kalmadı artık. Zaten zayıftılar. Zaten diğer radikalleşenler tarafından yeniliyorlardı. Bunların çoğunu Esad ortadan kaldırmadı, onu da söyleyelim. Yani özgür Suriye ordusunun çoğunu ya Rusya'nın desteklediği Rusya'nın bombardımanı ortadan kaldırdı ya da işte Ahrar gibi, Nusra gibi, IŞİD gibi diğer organizasyonlar ortadan kaldırdı. Yani ama netice itibariyle geldiğimiz nokta, evet, Suriye'de barış masasında Suriye'deki Suriye halkının haklı taleplerini dile getiren Özgür Suriye Ordusu'nun siyasi alandaki ya da Suriye Ulusal Meclisi'nin siyasi alandaki temsilcileri mevcut. Ama bunların sahadaki karşılığı nedir diye soracak olursanız artık çok zayıflar. Bunu da kabul etmek gerekiyor.
Siz bölgeyi yakından tanıyorsunuz. Bölgede de alan çalışmalarını yürüten bir akademisyensiniz. Verdiğiniz bilgiler bu nedenle çok kıymetli. Tekrar Rojava'ya dönelim isterseniz. Suriye dediğimizde önemli ayaklardan biri. Rojava'da bir federasyon ilanı söz konusu oldu ve Irak Kürt yönetiminden de destek geldi. Orta Doğu'da istikrarsızlığın Kürtlere etkisine ilişkin genel bir değerlendirme alalım. Son olarak da buna da son olarak demeyelim, zamanımız el verdiği ölçüde Rusya ve Amerika mutabakatında değerlendireceğiz. Rojava'daki federasyon ilanı üzerindeki yorumlarınızı dinleyelim.
Şimdi başlangıçta demokratik özellik diye bir model ortaya attılar ve daha sonra kantonlardan bahsettiler. Şimdi biz o zaman dahi bunların her birinin geçiş evresi olduğunu, aslında PYD'nin Suriye'deki temel hedefinin federasyon olduğunu, ancak coğrafi olarak kontrol ettiği yerleri fiziksel bir araya getirmesi mümkün olmadığı için bu işi kantonlarla sınırlı tuttuğunu söylüyorduk. Bugün geldiğimiz noktada bu kantonları mümkün olduğu ölçüde kendi açılarından birleştirebildikleri ölçüde federasyona daha yakın bir pozisyon kazandılar ve artık federasyon ilan ettiklerini söylediler. Temel hedef işte iki taraf, yani Afrin hattıyla Kobani hattı arasındaki bölgeyi kapatabilmek onlar için. Onu kapattılar mı? Fiziksel bütünlükle sağlanacak. Peki niye bunu sağlamadan şey yapıyorlar, bunu ilan ettiler? İki nedeni var. Birincisi, Ön almak suretiyle bundan sonra yapacakları bir takım hamleleri meşrulaştırmak, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden destek almak suretiyle Minbüç Boşluğu diye kamuoyumuzda bilinen Minbüç bir ilçenin ismi, şu anda Eşad'ın elinde, o bölgeye yerleşip daha sonra o hattan, yani Türkiye sınırından değil de daha güneyden bir hatta, Azaz Mare Minbüç hattından birleştirme yapıp böylece kuzeydeki federasyonlarını böyle oluşturmayı planlıyorlar. Dolayısıyla buna destek alabilmek için de bunu kullanıyorlar. Bakın biz federasyon ilan ettik. Bu bizim için hani gerekliliktir. Buraya bizim yerleşmemiz gerekiyor şeklinde batıda kendilerine destek verenlerden destek alabilmek için bir ön alma ilanıdır. İkincisi de az önce konuşmaya çalışıyorduk. Suriye'de taraflar masadaki pozisyonlarını artık belirlemeye başladılar. Şu anda PYD belki muhaliflerin safında masada oturmuyor ama günün birinde muhaliflerin ya da rejimin safında o masada olacağı belli. Ve o masaya otururken aynı Irak'taki Kürtlerin 1990'lı yıllarda önce, daha sonra da 2003'te özellikle yapmış olduğu gibi elinde projesi, sınırları net tanımlanmış bir coğrafi bölgesi. Bu coğrafi bölge içerisinde önceden planladığı bir takım kuralları ve şeyleri, organizasyonları olmak suretiyle masaya oturmak istiyor ki orada kendisine çok ciddi bir siyasi ve diplomatik avantaj sağlasın. Federasyon ilanının arkasındaki hedef bence bu. Zaten bunun nihai hedefi olduğunu biliyorduk. Hatta nihai hedefin, yani aslında federasyon da bir hedef değil. Federasyon da bağımsızlığa giden yolda bir ara aşama. Bunu da söylemek gerekiyor. Tabi Iraklı Kürtlerden farklı tavırlar geldi aslında. Kendisi Irak'ta federe bölge oluşturmuş olan siyasi yapının Suriye'nin kuzeyindeki bir etnik olarak akrabası olan, yani aynı soydan gelen bir başkasını reddetmesi mümkün olabilir mi? Hayır, olamaz. Ama siyasi olarak aynı noktalılar mı? Değiller. KDP ile mesela PYD arasında çok ciddi anlaşmazlıklar var. Ama Suriye'nin, Irak'ın doğusunda kalan mesela diğer partiler, KYB gibi, GORAN gibi, onların PYD ile ilişkileri çok daha güçlü, öyle söyleyebiliriz.
Evet. Dünya kamuoyunda DAEŞ aslında Suriye denildiğinde gündemde ve evet. DAEŞ'le mücadele ana ekseni oluşturuyor. Obama DAEŞ'i ortadan kaldırmanın yegane yolunun Suriye'deki kaosu bitirmek olduğunu söyledi geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada. Anbar ve Musul'u geri almada ve DAEŞ'le mücadelede de yeni bir aşamadayız. Yeni bir aşamaya geldik denildi. DAEŞ'in petrol tesisleri ve tankerleri bombalandı. Bu da örgütün finans kaynaklarını azalttı anlamında bir açıklaması vardı. Yine DAEŞ'le mücadelede ve yeniden yapılanma anlamında Suriye'ye destek verileceğini de belirtti bu açıklama içerisinde. Cenevre'de görüşmeler sürerken Rusya Suriye'deki operasyonu hedeflere ulaştığını ve ana güçlerini çekmeye başlayacaklarını söylemişti. Bunun olumlu bir adım olduğu, anlaşmak için Rusya'nın olumlu bir adım attığını ifade etti değerlendirenler. Geçtiğimiz günlerde de önce Almanya-Rusya arasında, daha sonra Amerika-Rusya arasında Moskova'da gerçekleştirilen görüşmeler oldu. Çözüm arayışında Amerika-Rusya hangi konuda ve nerede mutabakata vardılar?
Bir kere mutabakata vardıkları en temel husus, bizim ikimizin söylediği olmadan bu da çözüm olmaz husus. Yani bunu neden böyle söylüyorum? Bunu söylemek için yani hoca olmaya falan gerek var mı? Belki yok ama şunu görmek gerekiyor. 2011 yılından 2015 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'de Rusya'da Suriye'deki pozisyonları konusunda birbirle çatışan durumlara sahiplerdi. Bugün neredeyse büyük ölçüde pozisyonları birbirine benzemeye başladı. Ve bunu Cenevre'de de görüyoruz, Münih'te de gördük, muhaliflere yönelik tavırlarında da görüyoruz. Hatta söylemleri bile neredeyse benziyor birbirlerine. Hani ne kadar gerçekçi ayrı mesele. Çünkü ben her geçen gün daha artan bir şekilde bir kere önce IŞİD'in bir terör örgütü olduğunu, bunun herkes için büyük bir problem olduğunu, ülkemiz için de bir güvenlik tehdidi olduğunu belirteyim. Öyle düşünüyorum. Herkesten önce böyle düşünmeye başladım, yazıp çizmeye başladım bu konuda. Ama her geçen gün daha fazla artan bir biçimde IŞİD'in varlığının büyük güçler tarafından bölgeye bir müdahale aracı olarak kullanılmaya başladığını da söylemek gerekiyor. Çünkü mesela Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığınız zaman işte bununla mücadele etmek, yok etmek, petrol kuyularını yakmak gerekiyor diyorlar. Musul'da, Mahmur ilçesinde Gayara'daki IŞİD'in elinde kalan son petrol kuyusuyla Amerika'nın üssü arasında 25 kilometre mesafe var. bunu elinden almıyorlar. Yani hani öyle anlamda baktığınız zaman sahada bir sürü karşılıklı olarak böyle çelişkiler falan görüyorsunuz. Yani o anlamda baktığınızda hani büyük bir mücadele varmış izlenimi sergileniyor ama mesela geçen hafta da en büyük haberlerden bir tanesi Musul operasyonunun evet, başlamasıydı. Musul. Yani 4 tane köy bütün bahsedilen şey. O yüzden hani medyaya yansıtılan kısmıyla sahadaki gerçeklikler inanın bana her zaman birbirini tutmuyor. Ve bu konuda
operasyon hazırlıkları devam ediyor
Musul'a. Herhalde için. Önümüzdeki birkaç sene içinde evet. devam edecek.
Öyle
yani.
Mi diyorsunuz?
Tabii yani.
Kısa sürede bu hazırlıkların tamamlanacağı ve yapılacağına ilişkin açıklama. Özellikle o cümleyi aldım ben. Sizin değerlendirmeniz bunun birkaç yıl daha süreceği.
Geçen sene bu tarihlerde aynı haberlere bakarsanız aynı cümleleri görürsünüz. Yani geçen sene bu zamanlarda başlıyordu Musul'u kurtarma operasyonu.
Evet. Yani, üçüncü sürede Musul konuşuldu. Çok önemli. Rakka ve Musul üzerinde.
Ama yani hani söylenilenle gerçeklik arasında bir fark var. Onu vurgulamaya çalışıyorum ben bu noktada. Bence biraz daha hani mesela Obama'nın eline Suriye'ye müdahale etme şansı geçti mi? Geçti. Etti mi? Etmedi. Yani bu çok önemli bir turnusol kağıdıydı bizim için Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye yöneliminde. O yüzden hani en azından bu sene ABD'de seçimler olup da yeni iktidar ortaya çıkıncaya kadar ben öyle çok dramatik, çok keskin, çok büyük bir hamle beklemiyorum Amerika Birleşik Devletleri'ne. Elbette taktik ilerlemeler olacaktır ama hani bütün yer yerinden oynatacak dengeleri kökten değiştirecek bir çözüm en azından
Suriye
şu vadede görünmüyor.
Yakın görünmüyor evet. diyorsunuz. Evet, süremiz de doldu. Teşekkür ediyorum Sayın Serhat Erkan.
Ben teşekkür ederim.
Gelecek hafta aynı gün ve saatte Orta Doğu'nun bir başka konusunda buluşmak üzere. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Albay ve teknik yapımda Özkan Özden Koç. Güzel bir hafta geçirmenizi dileyerek sizlerden ayrılıyoruz. Hoşça kalın.
Huzur arayan topraklar.